Ayrım 5. İyi kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 51. Aşkın ötesinde sürekli ölüm. Senatör Onesio Sanchez hayatının kadınını bulduğu zaman ölmesine 6 ay 11 gün kalmıştı. Onu Rosa del Vira'da tanımış, açık denizlerde kaçakçılık yapan gemiler için geceleri gizli bir sığınak görevi yapan, buna karşılık güneş yükseldiğinde kupkuru ve uçsuz bucaksız bir denizin karşısında çölün en yararsız çıkıntısını oluşturan bomboş küçücük bir köydü burası. Ve her yerden o kadar uzaktaydı ki orada herhangi bir kimsenin yazgısını değiştirebilecek birinin yaşıyor olabileceğini kimse aklına getiremezdi. Köyün adı bile insanla alay eder gibiydi. Genel valinin gül bahçesi. Çünkü köyde o güne kadar görülmüş tek gülü Senatör Onesimo Sanchez bizzat kendisi Laura Farina'yı tanıdığı aynı akşam alıp götürmüştü. 4 yılda bir yapılan seçim kampanyasının kaçınılmaz durağıydı burası. Sabahleyin kampanya şenliğinin arabaları gelmişti. Daha sonra da halka açık toplantılarda kalabalığı tamamlamak üzere köy köy dolaştırdıkları kiralık yerlileri taşıyan kamyonlar. Saat 11'den az önce ise müzik sesleriyle maytaplar ve maiyet alayının karavanları arasında çilek rengi bakanlık otomobili çıka geldi. Senatör Onesimo Sanchez klimayla soğutulmuş arabanın içinde rahat ve telaşsız oturuyordu. Ama kapıyı açar açmaz bir alev dalgasıyla sarsılmış, doğal ipekten gömleği terden sırılsıklam kesilmişti. Kendisini olduğundan daha yaşlı ve her zamankinden daha yalnız hissetmişti. Aslında 42 yaşını yeni bitirmişti. Göttingen'de metalurji mühendisliğinden birincilikle mezun olmuştu. Ve Latin klasiklerinin kötü çevirilerinin pek şanslı olmasa da sürekli okuyucusuydu. Şen şakrak bir Almanla evliydi ve ondan 5 çocuğu vardı. Evin içinde herkes mutluydu. Kendisi hepsinden mutluydu. Ta ki bundan 3 ay önce gelecek Noel'de öleceği kendisine bildirilinceye kadar. Halka yapılacak gösterinin hazırlıkları tamamlanırken, senatör dinlenmesi için kendisine ayrılmış olan evde 1 saat yalnız kalmayı başarmıştı. Yatmadan önce çöl boyunca saklayabildiği gerçek bir gülü içme suyunun içine koydu. Günün geri kalan bölümünde ardı arkası kesilmeden kendisini bekleyecek olan oğlak kızartmalarından kaçınmak ve beslenme rejimini bozmamak için yanında getirdiği tahıl gevreğiyle kahvaltısını yaptı. Ve sancısı daha gelmeden önleyebilmek için öngörülen saatten önce bir sürü ağrı kesici ilaç aldı. Sonra vantilatörü hamağa iyice yaklaştırdı ve uyuklarken ölümü düşünmemek için aklını başka yere vermeye büyük çaba harcayarak gülün gölgesinde 15 dakika kadar çıplak olarak yattı. Belirli bir süre sonra mahkum olduğunu doktorlardan başka kimse bilmiyordu. Çünkü yaşamında hiçbir değişiklik yapmadan sırrına tek başına katlanmaya karar vermişti. Ama gururundan değil, utandığından. Dinlenip temizlenmiş olarak ayağında keten bir pantolon, sırtında çiçekli bir gömlekle ve ruhu ağrı kesicilerle oyalanır bir halde öğleden sonra saat 3'te yeniden halkın karşısına çıktığında keyfinin iyice yerine geldiğini hissediyordu. Yine de ölümün yıpratıcılığı onun tahmininden çok daha acımasızdı. Çünkü kürsüye çıktığında onun elini sıkma şansına erişmek için birbirleriyle tartışanlara karşı garip bir küçümseme duygusuna kapılmış, kupkuru, küçük meydanın, güherçilili yakıcı toprağına zor dayanan, sıra sıra çıplak ayaklı yerlilere eskiden olduğu gibi acıyamamıştı. Alkışları, sert bir el hareketiyle, neredeyse öfkeyle kesildi. Gözlerini sıcaktan kaynayan denize dikerek, el kol hareketleri yapmadan konuşmaya başladı. Ağır ağır ve derinden gelen sesi durgun su gibiydi. Ama ezbere bildiği ve kaç kez tekrarladığı söylevi gerçekleri anlatmak için değil, Marcus Aurelius'un anılarının 4. cildindeki kaderci bir yargıya karşı çıkmak içindi. Aksi yöndeki tüm inançlarına karşın sözlerine, "Bizler doğayı alt etmek için buradayız." diye başladı. Artık bu kötü hava ve kuraklık ülkesinde yurdunu terk edilmiş evlatları, Tanrı'nın öksüzleri, kendi topraklarımızda birer sürgün olmayacağız. Başka türlü olacağız. Bayanlar, baylar, güçlü ve mutlu olacağız. Bunlar gösterinin basma kalıp formülleriydi. Senatör konuşurken yardımcıları havaya avuç dolusu kağıttan yapılmış kuşlar atıyorlar. Bu yapma kuşlar canlanıp ahşap kürsünün üzerinde uçuşarak denize doğru gidiyorlardı. Aynı anda öteki yardımcıları yaprakları keçeden, tiyatro dekoru ağaçları arabalardan çıkarıp onları kalabalığın arkasında güher çileli toprağa dikiyorlardı. En sonunda da üzerine camlı pencereleri olan kırmızı tuğladan evler resmedilmiş kartondan bir cephe kurup bununla gerçek yaşamdaki sefil kulübeleri örttüler. Senatör hazırlanan bu oyuna vakit kazandırmak için Latince iki alıntı da yaparak konuşmasını uzatıyordu. Yağmur makineleri, kesim hayvanı yetiştirecek portatif üretme çiftlikleri, güher çileli toprakta sebze yetiştirmeyi sağlayacak harika formüller ve pencerelere öbek öbek hercai menekşeler vaat ediyordu. Bu hayal dünyasının sonuna yaklaşmakta olduğunu görünce parmağıyla işaret ederek "İşte şöyle olacağız bayanlar baylar" diye bağırdı. "Bakın şöyle olacağız." Halk dönüp baktı. Renkli kağıttan bir transatlantik evlerin arkasından geçiyordu. Ve yapma kentin en yüksek evlerinden daha büyüktü. Sürekli olarak kurulup sökülmek ve bir yerden ötekine taşınmak zorunluluğu yüzünden kartonun üzerindeki insanların da kötü havadan hırpalanmış, neredeyse Rosa del Viray halkı kadar yoksul, toz toprak içinde ve acıklı göründüğünü sadece senatör fark edebilmişti. Bu arada Nelson Farina, 12 yıldan bu yana ilk kez senatörü selamlamaya gitmemişti. Senatörün konuşmasını ilk karısını öldürüp parçaladığı aynı eczacı elleriyle inşa etmiş olduğu raspasız ahşap evinin serin çardağı altında, hamağında, öğle uykusuna bir dalıp bir uyanarak dinlemişti. Cayenne hapishanesinden kaçıp masum Guacama'ya papağanlarıyla dolu bir tekneyle Rosa del Vire'ye çıka gelmişti. Paramaribo'da bulduğu, sonradan ondan bir kızı da olan, ağzı bozuk bir zenci dilberi de yanındaydı. Karısı kısa süre sonra eceliyle ölmüştü. Parçaları kendi karnabahar bahçesinin altını besleyen önceki karısının akıbetine uğramamış, Hollandalı adıyla yöre mezarlığına bütün olarak gömülmüştü. Kızı, rengini ve boyunu posunu ondan, dalgın bakışlı bal rengi gözlerini babasından almıştı. Babasının da dünyanın en güzel kadınını yetiştirmekte olduğuna inanacak haklı nedenleri vardı. Nelson Farina, Senatör Onesimo Sanchez'i ilk seçim kampanyasında tanıdığından beri, yakasını adaletin pençesinden kurtaracak sahte bir kimlik belgesi edinmek için onun yardımını rica edip durmuştu. Nazik ama katı bir insan olan senatör ise onun bu isteğini reddetmişti. Nelson Farina, yıllarca pes etmemiş, eline geçen her fırsatta isteğini farklı bir neden öne sürerek yinelemişti. Her defasında da aynı yanıtla karşılaşmıştı. Bu yüzden de bu kez böyle bir korsan yatağında çürümeye mahkum bir halde hamağında kalmayı yeğlemişti. Söylevin sonundaki alkışları duyup da başını uzatıp tahta parmaklığın üzerinden bakınca gösteriyi ters tarafından gördü. Binaların destekleri, ağaçların iskeleti, arkaya gizlenip transatlantiyi iten illüzyonistler görünüyordu. "Merde!" dedi. "Ceslablaman de la politico." Allah kahretsin, bu da politika şarlatanı. Söylevden sonra senatör, adeti olduğu gibi, çevresi ona dertlerini anlatan köylülerle sarılmış olarak, müzik sesleri ve maytaplar arasında köyün sokaklarında dolaşmaya çıktı. Senatör onlara iyi niyetle kulak veriyor, gerçekleştirilmesi zor olmayan lütuflarla hepsini avutmanın bir yolunu her zaman buluyordu. Altı küçük çocuğuyla birlikte bir evin damına tırmanmış olan bir kadın, bütün o gürültü patırtının ve fişek seslerinin arasında sesini duyurmayı başarmıştı. "Ben fazla bir şey istemiyorum senatör," dedi. "Sadece Ahorcada kuyusundan su taşımak için bir merkep." Altı tane sıska çocuk senatörün dikkatini çekmişti. "Kocana ne oldu?" diye sordu. "Şansını Aruba Adası'nda aramaya gitti," diye yanıt verdi kadın gülerek. "Bulduğu şey ise dişlerine elmaslar takılan türden bir yabancı kadın oldu." Bu yanıt üzerine kalabalıktan gürültülü bir kahkaha yükseldi. "Pekala," diye karar verdi senatör. "Merkebini alacaksın." Az sonra yardımcılarından biri kadının evine bir yük merkebi götürmüştü. Senatörün armağanı olduğunun unutulmaması için de hayvanın kıçına sabit boyayla bir seçim sloganı yazılmıştı. Sokaktaki kısa yürüyüş sırasında daha ufak çapta başka jestler de yapmış, onun gelişini görmek için yatağını kapının önüne çıkartmış olan bir hastanın ağzına bir kaşık yemek bile vermişti. En son köşede avlunun tahta parmaklıkları arasından hamakta yatmakta olan Nelson Farina'yı gördü. Beti benzi solgut ve bitkin görünüyordu. Ama yüz vermeden selamladı onu. Nasılsınız? Nelson Farina döndü. Amber renkli hüzünlü bakışlarını ona dikti. Moivo Savez dedi. Ben mi? Bildiğiniz gibi. Selamlaşmayı duyunca da kızı da kapının önüne çıkmıştı. Üzerinde guajira işi yıpranmış sıradan bir sabahlık vardı. Saçlarını renkli kurdelelerle süslemiş, yüzünü güneşe karşı yağlamıştı. Ama bu kılıksız haliyle bile dünyada ondan daha güzel bir kimse olamayacağına inanmak mümkündü. Senatörün nefesi kesilmişti. Aman yarabbi diye içini çekti şaşkınlık içinde. Allah neler yaratıyor. Nelson Farina o gece kızına en iyi giysilerini giydirip onu senatöre yolladı. Konuk edildiği evde sıcaktan uyuklayıp başları düşen tüfekli iki muhafız girişteki tek iskemleye oturup beklemesini söylediler ona. Senatör bitişik odada Rosedal Virey'in ileri gelenleriyle toplantı halindeydi. Onları oraya söylevlerinde gizlediği gerçekleri anlatmak için çağırmıştı. Çölün tüm köylerinde bu tür toplantılara her zaman katılanlara o kadar benziyorlardı ki her gece aynı toplantıyı yapmaktan senatör bıkmış usanmıştı. Gömleği terden sırılsıklam olmuş. Odanın durgun havası içinde eşek arısı gibi vızıldayan vantilatörün sıcak esintisi altında sırtında kurutmaya çalışıyordu onu. Bizler elbette kağıttan kuşlarla karnımızı doyurmuyoruz dedi. Siz de, ben de çok iyi biliyoruz ki bu keçi ağılında ağaçlarla çiçekler yetiştiği, kuyularda kurtlar yerine, tirsi balıkları yaşadığı gün ne sizin ne de benim burada yapacak işimiz kalmayacak, tamam mı? Hiç kimse yanıt vermedi. Senatör konuşurken bir yandan da takvimden bir resim koparmış, kağıttan bir kelebek yapmıştı. İş olsun diye onu vantilatörün akımına bırakınca, kelebek odanın içinde şöyle bir uçtuktan sonra aralık duran kapıdan dışarı süzüldü. Senatör ölümle suç ortaklığına dayanan otoriter bir havayla konuşmasını sürdürüyordu. Demek ki dedi, fazlasıyla bildiğiniz bir şeyi sizlere tekrar etmeme gerek yok. Yeniden seçilmem benden çok size yarayacaktır. Çünkü kokuşmuş sular ve yerli teri artık benim burama kadar gelmiş. Oysa sizler zaten bunun içinde yaşıyorsunuz. Laura Farina, kağıttan kelebeğin uçarak kapıdan çıktığını görmüştü. Bunu ondan başka gören olmamıştı. Çünkü girişteki muhafızlar tüfeklerine sarılmış olarak oturdukları yerde uyuyakalmışlardı. Üzeri resimli kocaman kelebek birkaç tur attıktan sonra kat yerlerinden açılmış, duvara çarparak oraya tıkılı kalmıştı. Laura Farina tırnaklarıyla onu oradan çekip almayı denedi. Bitişik odadan gelen alkış sesleriyle uyanan muhafızlardan biri onun bu boşuna çabasını görmüştü. Oradan sökülemez dedi uykusu arasında. Boyayla duvara yapılmış. Adamlar toplantıdan çıkmaya başlayınca Laura Farina dönüp yerine oturdu. Senatör eli kapının tokmağında odanın kapısında durmuş ve ancak antre tamamen boşaldıktan sonra fark etmişti Laura Farina'nın orada olduğunu. ''Senin ne işin var burada?'' ''Cestella Part de Montpere'' dedi kız. ''Babam tarafından geliyorum.'' Senatör anlamıştı. Önce uyuyan muhafızlara bir göz attı. Sonra da inanılmaz güzelliği ağrılarından baskın çıkan Laura Farina'ya ve işte o zaman kendisi hakkındaki yargıyı ölüme bırakmaya karar verdi. ''Gir'' dedi ona. Laura Farina odanın kapısında şaşkınlıkla kala kalmıştı. Binlerce banknot tıpkı kelebeğin kanat çırpması gibi havada uçuşuyordu. Ama senatör gidip vantilatörü kapayınca banknotlar rüzgarsız kalıp odadaki eşyaların üzerine kondular. Gördün ya diye gülümsedi. Burada her bok uçuyor. Laura Farina bir okul taburesinde oturur gibiydi. Teni tıpkı ham petrol renginde ve aynı ondaki güneş yoğunluğunda pürüzsüz ve yumuşacıktı. Saçları bir tay yelesi gibi. Kocaman gözleri ışıktan daha berraktı. Senatör onun baktığı yöne bakınca güher çileden bozulmuş gülü gördü. Bu bir gül dedi. Evet dedi kız biraz da şaşkınlıkla. Onlardan Rioja'da görmüştüm. senatör bir kamp yatağına oturarak bir yandan gömleğini çıkarırken bir yandan da güllerden söz ediyordu. Göğsünün içinde, kalbinin olduğunu sandığı yanında, korsanlardaki gibi okla delinmiş bir kalp dövmesi vardı. Sırılsıklam gömleği yere atıp Laura Farina'dan botlarını çıkarmasına yardım etmesini istedi. Kız yatağın önünde diz çöktü. Senatör düşünceli bir ifadeyle onu incelemeye devam ediyor, botlarının bağlarını gevşetirken bu buluşmanın ikisinden hangisi için bir talihsizlik olacağını merak ediyordu. "Sen daha çocuksun," dedi. "Görünüşe aldanmayın," dedi kız. "Nisan'da 19'umu bitireceğim." Senatör ilgilenmişti. "Hangi gün?" "11'i," dedi kız. Senatör kendini daha iyi hissediyordu. "Koç burcundansınız," dedi. Sonra gülümseyerek ekledi. "Yalnızlığın burcudur." Laura Farina onun bu sözlerine dikkat etmemişti. Botları ne yapacağını bilemiyordu. Senatör de Laura Farina ile ne yapacağını bilemiyordu. Çünkü sürpriz aşklara alışık değildi. Üstelik bunun onur kırıcı bir iş olduğunun da bilincindeydi. Sırf düşünmek için vakit kazanmak amacıyla Laura Farina'yı dizlerinin arasına hapsetti. Beline sarılıp yatağın üzerine sırtüstü uzandı. O zaman onun giysisinin altında çırılçıplak olduğunu anladı. Çünkü vücudundan belirsiz bir vahşi hayvan kokusu yayılıyordu. Ama yüreği korkuyla atıyor, cildi buz gibi bir terle geriliyordu. "Hiç kimse bizi istemiyor," diye içini çekti senatör. Laura Farina bir şey söylemek istedi. Ama içine çektiği hava sadece soluk almasına yetiyordu. Senatör ona yardımcı olmak için yanına yatırdı. Işığı söndürdü. O da gülün gölgesinde kalmıştı. Kız kendini kaderinin insafına bırakmıştı. Senatör onu yavaşça okşadı. Neredeyse dokunmadan yokladı. Ama aradığını bulmayı umduğu yerde demirden bir engelle karşılaştı. "Ne var oranda?" "Bir asma kilit," dedi kız. "Ne saçmalık," dedi senatör öfkeyle ve yanıtını pek iyi bildiği soruyu sordu. "Anahtarı nerede?" Laura Farina rahat bir nefes aldı. "Babamda," diye karşılık verdi. "Onu almaya birinin göndermenizi, durumunu ayarlayacağınıza söz veren bir yazıydı. Onunla yollamanızı size söylememi istedi." Senatörün vücudu kasılmıştı. "Fransız bozuntusu pezevenk," diye söylendi içerleyerek. Sonra gevşemek için gözlerini yumarak karanlıkta kendi kendisiyle baş başa kaldı. "Unutma," diye geçirdi aklından. "Sen de olsan, başka biri de olsa, çok kısa bir süre içinde ölmüş olacaksınız. Aradan fazla zaman geçmeden de geride adınız bile kalmayacak." Ürpertisinin geçmesini bekledi. Sonra, "Baksana," dedi, "hakkımda neler duydun?" "Gerçekten gerçeği mi istiyorsunuz?" "Gerçekten gerçeği." "Pekala," diye cesaretini topladı Laura Farina. "Sizin ötekilerden de beter olduğunuzu söylüyorlar. Çünkü onlardan farklıymışsınız." Senatör oralı olmadı. Gözleri kapalı olarak uzun bir süre sustu. Gözlerini yeniden açtığında en gizli içgüdüleri depreşmiş gibiydi. "Allah kahretsin," diyerek kararını verdi. "Söyle o pezevenk babana, işini ayarlayacağım." "İsterseniz ben kendim giderim anahtarı almayı," dedi Laura Farina. Senatör onu durdurdu. "Bırak anahtarı da," dedi. "Benimle birlikte uyu biraz. İnsan yalnız kaldığında biriyle olması iyi oluyor." Bunun üzerine kız gözlerini güle dikip omzuna yatırdı onu. Senatör onun beline sarılıp yüzünü o vahşi hayvan kokulu koltuk altına gömerek korkuya yenik düştü. 6 ay 11 gün sonra Laura Farina skandalı yüzünden aşağılanıp dışlanmış, onsuz ölüp gitmenin verdiği öfkeden ağlayarak aynı pozisyonda ölmüş olacaktı. 1970. 5. ayrımın sonu, sayfa 61.